Ayrım 7, 12. bölüm. Gökhan sabahı nasıl edeceğini bilmiyordu. Yapması gereken pek çok şey vardı. Adamla hemen gidip görüşecekti. Mutlaka konuşturacaktı onu. Ama vereceği bilgilerin kendisinin gerçekten istediği noktaya götüreceğinden şüphesi vardı. Mahmut'u bulmak zorundaydı. Yıllar önce gri takımdan ayrılan, ayrılabilmiş olan tek üyeydi Mahmut. Takımdan kimse ayrılamazdı. Kurt, Mahmut'a gereken desteği vermişti takımdan ayrılması için. Bunun nedenini Kurt ve Mahmut dışında hiç kimse de bilemezdi. Mahmut takımdan ayrıldıktan sonra kendisine bir market açmış ve ortadan kaybolmuştu. Onun yerini sadece Kurt'un yakın çevresi biliyordu. İşi bıraktım dedikten sonra bir daha onun adını kimse hiçbir projede duymamıştı. Gökhan Mahmut'un evini biliyordu. Gecenin geç saatinde evine gidip ailesini korkutmak istemiyordu ama yapacak başka bir şey de yoktu. Sabah ilk iş olarak Cenk denen adamı yakalamalı ve konuşturmalıydı. Cenk'in takip edildiğini, Serdar öldükten sonra arkasından geleceğini bildiğinden emindi. Zaman çok hızlı geçiyordu. Sabaha kadar vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaktı. İçindeki bütün gerginliği, o garip ve anlamsız gerginliği, bu gece eklenen diğer duyguları bir kenara bıraktı. Mahmut'un evine gitti. Zilini birkaç kere çalması gerekti. Bir süre sonra ışık yandı. Mahmut pencereden kafasını dışarıya uzattı. Gökhan bu sırada yolun karşı tarafına geçmişti. Ağaçların arasından onun evini izliyordu. Mahmut aşağı doğru baktı, kimseyi göremedi. Sonra sokağı gözlemeye başlayınca ağaçların arasında duran Gökhan'ı gördü. "Sen kimsin?" diye bağırdı. Gökhan birkaç adım attı, onunla göz göze geldi ve sonra tekrar ağaçların arasında kayboldu. Mahmut bir tek kelime dahi etmeden üzerini giyindi. Evindekileri sakinleştirdi ve dışarı çıktı. Merdivenleri hızla inip kapıyı açtı. Sokağın karşısına koşarak geçti, tüm gücüyle Gökhan'a sarıldı. Gökhan da ona aynı biçimde karşılık vermek istedi ama yine de içinde bir soğukluk vardı. Mahmut bunu anladı. Gökhan her zaman onu sevdi ama takımı bıraktığı için kırgındı. Mahmut bunun sözünü etmemesi gerektiğini biliyordu. Başını önüne eğdi ve arabanın üzerine oturdu. "Mahmut, olanlardan haberin var mı?" diye sordu Gökhan. Bir süre cevap alamadı. Bu sırada göz ucuyla Mahmut'un evindeki pencerenin karanlıkta açıldığını ve aile üyelerinin dışarıya baktığını gördü. Umursamadı. Mahmut başını kaldırdı, gözlerinde hüzün vardı. "Evet Gökhan, olanlardan haberim var ama bu konularda soru sormasan iyi edersin." "Peki beni gördüğüne hiç şaşırmadın mı?" diye sordu Gökhan. "Hiç şaşırmadım çünkü size kurulan tuzaktan birilerinin mutlaka kurtulacağını ve bana geleceğinizi biliyordum. Bunu hissediyordum," dedi. "Neden böyle oldu?" diye sordu Gökhan. "Buna cevap vermem çok zor, ancak tahmin edebilirim. Fakat tahminlerimin seni yanıltmasından korkarım." "Ne yapmak istiyorsun Gökhan?" diye sordu Mahmut. "Bilmiyorum, şu anda benim peşimde olabilirler. Daha doğrusu kendimi açık ettim. Gri takımı tamamen yok etmek isteyenler beni de mutlaka yok etmek isteyeceklerdir." "Gri takımın bu kadar kolay tuzağa düşürülmesi sana da garip gelmedi mi?" Sözleri kinayeliydi. Gökhan gözlerini kısarak ona baktı. "Bu konudaki düşüncelerin ne kadar kötü olursa olsun ya da ne kadar iyi olursa olsun bana söylemelisin," dedi. "Gökhan, bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. Söyleyeceklerimin seni ölüme götürmesinden korkuyorum," dedi. "Mahmut, biz bütün takımı kaybettik. İnsan orada alevler içerisinde yok oldu. Bundan sonra benim yaşayıp yaşamamamın hiçbir önemi yok. Tek derdim şu anda Türkiye'ye karşı birilerinin bir tuzak hazırladığı ve bu tuzağı benim nasıl bozabileceğim. Bunun sonucunda ölüp ölmemek de hiç umurumda değil." "O zaman biraz yürüyelim," dedi Mahmut. Birer sigara yaktılar ve gecenin ayazında Ankara sokaklarında yürümeye başladılar. Mahmut konuşurken üzüntülüydü. Hatta zaman zaman gözlerindeki yaşların sokak ışıkları altında parıldadığını görebiliyordu Gökhan. "Tam olarak bilmiyorum ama gri takımın onu kuran ekip tarafından gereksiz bulunmaya başlandığına dair bir şeyler duymuştum. Gri takım çok fazla kullanılmıştı ve bu nedenle çok fazla dikkat çekiyordu." "Ne demek istiyorsun? Yani bizim üzerimizde birileri mi vardı?" Mahmut başını önüne eğdi. "Bunu sadece Kurt ve ben biliyorduk. Benim takımdan ayrılmam da bununla ilgiliydi. Sadece Kurt'un bildiği bir şeyi bir gün yanlışlıkla öğrendim. Kurt bana iki seçenek sundu. Ya ölecektim ya da sonsuza kadar susmak üzere ortadan kaybolacaktım. Ben ortadan kaybolmayı seçtim. Çok uzağa gitmedim hiçbir zaman. Kurt'un bilmediği bağlantıları kullanarak hep sizden haberdar oldum. Ama hiçbir şeye asla etki etmedim. Belki bir gün ihtiyaç olur diye bir kenarda beklemeyi tercih ettim. O sırada market işlerini falan büyüttüm. Ama tabii boş işler. Aklım hep sizlerdeydi." "Neydi o öğrenmemen gereken şey? Bana söyler misin?" Gökhan bunu sorarken sesi titriyordu. Kendilerine kurulan tuzakla başlayan olaylar zinciri sonunda geleceği noktanın kendisini bu kadar derin konular hakkında bilgi sahibi yapacağını düşünmemişti. Gelişim Konseyi gri takımın kurucusudur, dedi Mahmut. Gelişim Konseyi mi? Evet Gökhan, Gelişim Konseyi. Gri takımı özel görevler için kurdu. Ancak bu konseyi oluşturan insanlar son derece rasyonel düşünen insanlar. Yani devletin aklını oluşturan insanlar. Gökhan bir süre düşündü. Vay be, dedi. Ben de kadimi derin devlet zannediyordum. Ben de kendimi derin devlet zannediyordum. Derin devlet diye bir şey yok Gökhan, dedi. Sadece bilinen ve bilinmeyen organizasyonlar varmış. Biz bu bilinmeyen organizasyonlar tarafından kurulmuş olan bir ekiptik. Görevimizi yaptık, işgali durdurduk. Politik sistemin çöküşünü önledik ve en sonunda tuzağa düşürüldük. Ancak burada Gelişim Konseyi'nin aldığı kararda kimlerin etkili olduğu bilinmiyor. Birileri Gelişim Konseyi'ni ikna etmiş olmalı ve onları ikna edenler bunu yaparken değişik yolları, belki tehditleri kullanmış olabilir. Çünkü Gelişim Konseyi ilki olarak asla kendi oluşturduğu bir yapıyı kendi eliyle yok etmez. Yani yabancı istihbarat birimleri gibi davranmaz ve kendi adamlarının ölmesine asla izin vermez. Sadece tek bir durumda bunu yapar. Gri takımın varlık sebebi olan ülkenin çıkarları gerektiriyorsa. Gelişim Konseyi'nin gri takımın tuzağa düşürülmesine izin vermesinin tek bir nedeni olabilir. O da tehdit altında olmasıdır. Gökhan'ın gözleri açıldı. Mahmut, bu söylediklerim benim Afrika'da öğrendiklerimle çok yakından bağlantılı. Şu anda Türkiye'ye karşı ciddi bir komplonun kurulduğunu, hedefe ulaşılıncaya kadar bu uğurda her şeyin yapılacağını düşünüyorum. Hatta buna dair veriler var elimde ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bizim yok edilmeye çalışmamızın da bununla ilgili olabileceğini biliyordum. Ama eğer Gelişim Konseyi tehdit altında bizim hakkımızdaki bilgiyi düşmanlarımıza vermişse, o zaman bu Türkiye'nin gerçekten ciddi bir tehdit altında olduğunu gösterir ve o adamlar Gelişim Konseyi'ni bu konuda ikna etmiş olmalılar. Peki Gelişim Konseyi kimlerden oluşuyor? Bunu sana söyleyemem çünkü ben de bilmiyorum. Ancak resmi yapının dışında resmi yapıya bir bakıma danışmanlık eden bir konsey olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar Osmanlı'dan beri gelen akıllı insanlar. Soyları itibariyle Osmanlı padişahlarına danışmanlık yapmış olan gizli bir oluşumun devamı olduğunu düşünüyorum. Bunun birkaç gün önce ya da kısa bir süre önce kurulmuş olduğunu zannetmiyorum. Ama tabii ki bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Sadece o adamların Türkiye Cumhuriyeti'nin burada varlığını sürdürmesi için gereken stratejileri geliştirdiklerini, bir bakıma akil adamlar topluluğu olduklarını düşünüyorum. Yani bunlar Türk bile olmayabilirler, dedi. Gökhan şoktaydı. Sanki dev bir kapı açılıyordu önünde, ihtişamlı bir kapı ve o kapının içinde tarihin karanlık sayfaları dökülüyor gibiydi. Mahmut'un neden bu işleri bıraktığı belliydi. Bu bilgiye sahip olmak demek Kurt'un taleplerini haklı çıkarıyordu. Türk değil mi? Peki kimler? Osmanlı'nın sadece bir Türk imparatorluğu olmadığını biliyoruz. Bir Anadolu imparatorluğuydu ama Türkler tarafından kurulmuştu. O zamanlar padişaha akıl veren danışmanların pek çoğunun da devşirme olduğu konusunda bilgiler var. O ailelerin Osmanlı'ya ve onun devamına bağlı kaldığını sanıyorum. Ah, bilmiyorum bunları sana anlatmalı mıyım ama bu adamlar halen Osmanlı ailesinin de dünya üzerinde var olabilmesine yardım ediyor olabilirler. Ve Gelişim Konseyi olarak da devlete danışmanlık yapıyorlar. Bu benim teorim ama çünkü onlar dünya sistemini ve ilişkilerini babadan kalma biliyorlar. Eminim ellerinde pek çok doküman ve kanıt vardır. Dolayısıyla devletin hafızası gibi davranıyorlar. Peki onları kim tehdit ediyor olabilir ki? Bilmiyorum ama devletin onları aktif olarak korumadığını söyleyebilirim. Gizlilikleri sayesinde bu işlerini yapabiliyorlardı ve bu gizlilik halkası bir şekilde kırıldı ve o zaman da tehdide açık hale geldiler. Böyle olmayabilir de belki de içlerinden birisi ihanet etmiştir veya başka bir şey, kim bilir. Anladım, sana ve teorilerine güvendiğimi bilirsin. Burada birilerinin bir şey yapması gerekiyor. Bu sen değilsin Gökhan, dedi Mahmut. Çünkü resmi olarak gri takımın yok olmuş olması gerekir. Eğer sen ortaya çıkarsan bu konseyi zor duruma düşürecektir. Büyük ihtimalle bunun karşılığında, yani sizin hakkınızda bilgi vermeleri karşılığında bir şeyler elde etmiş olmalılar. En azından bu ihtimali düşünmeliyiz. Ya elde etmedilerse, ya onlardan bu bilgiyi alan adamlar onlara söz verdiği şeyi vermedilerse ve bir adım daha ileriye gitmişlerse, o zaman ne olacak? Bunu bilemem. Bu işlerle artık benim hiç ilgim kalmadı. Fazla da yorum yapmak istemiyorum, dedi. Mahmut, bana gerekenden çok fazla şey söyledin. Umarım bu bilgiyi bana verdiğin için başına bir şey gelmez. Şu anda seninle burada yürüyor olduğum için bile başıma neler gelebileceğini bilmiyorum. Ama dedim ya, ben her zaman için görev bilincimle yaşamaya devam ettim ve öyle de yaşamaya devam edeceğim, dedi. Bu sırada yerden 500 kilometre yüksekte askeri bir uydu bölgenin fotoğraflarını çekiyordu. Çekilen fotoğraflar 50 santime kadar genişletiliyor, büyütülüyor ve ondan sonra da Belçika'daki NATO karargahına aktarılıyordu. Karargahta resimlere bakanlar Gökhan'ın son derece hızlı bir biçimde kimsenin bilmediği ilişkileri kullanarak bir yerlere varmaya çalıştığını gördü. Karargahtaki analistlerin Gökhan'ın Ellen Rahu'yu durdurabileceği konusunda şüpheleri olmasına rağmen içlerinde bir umut ışığı belirdi. Ancak buna izin verip vermeyecekleri konusunda emin değildiler. Eğer Gökhan Ellen Rahu'yu köşeye sıkıştırırsa, o zaman Gökhan hakkındaki bilgileri Ellen Rahu'ya vermek karşılığında yeni imtiyazlar elde edebilirlerdi. Durum gittikçe kritikleşiyordu. 13. Bölüm. Güneş doğdu. Ölü şövalye derin bir ruh haline bürünmüştü. Gece boyunca yaptığı meditasyon Gökhan'la kurmaya çalıştığı ruhsal bağlantı sonuç vermiş olmalıydı. Kendisini çok iyi hissediyordu. Bütün gücü bir araya gelmişti. Zekası ve savaşçı kabiliyetleri, stratejik düşünce biçimi hepsi bir araya gelmiş, bir beden haline almıştı. Kasları da görünmeyen bedeninin etkisi altına girmiş olmalıydı. Gökhan'a o kadar yoğunlaşmıştı ki gece bir ara onun görüntüsünü elde ettiğini düşündü. Ellen Rahu'da Gökhan'ın bir resminin olmaması garipti. Belki de bilerek vermemişti. En ufak bir teknolojik katkı ölü şövalyenin savaşçı yeteneklerinin azalmasına neden olabilirdi. Bu bir gelenekti. Geçmişten gelen bu geleneği, yani teknolojiyi kullanmadan sadece savaşçı hisleriyle düşmanlarını yok etme geleneğini sürdürmeye çalışıyorlardı. Geniş bir caddenin en başında durdu. Baktığında caddenin sonunda siyah arabaları, siyah giyinmiş dev yapılı adamları görebiliyordu. Gülümsedi. Bu gülümseme aslında pek çok kişi için korkudan nereye kaçacağını bilememe duygusu yaratabilecek bir yüz ifadesinden ibaretti. O adamlara baktığı zaman tek gördüğü bir sürü kof çuvaldı. Gökhan'a saygı duymaya başladı. Onun da iyi bir savaşçı olduğunu hissediyordu. Ama kendisiyle başa çıkabilecek kadar iyi olmadığından emindi. Meditasyon ona çok iyi gelmişti. Biliyordu, Gökhan oralarda bir yerlerde Cenk'in dışarı çıkmasını bekliyordu. Büyük ihtimalle yolunun üzerine bir tuzak kurmuş ve şu çuvalları yok ettikten sonra o adamı alıp inine götürecek ve orada sorgulayacaktı. Her şeyi de öğreneceğinden hiç şüphesi yoktu. Birkaç adım attı, etrafa baktı. Elektronik bir radar gibi her santimetre kareyi hem gözle hem de hisleriyle kontrol ediyordu. Korumalar hareketlenmişlerdi. Cenk birazdan evden çıkacaktı. O bu haliyle çok iyi bir yem olmuştu. Ne kadar zorlanırsa Gökhan o kadar çok zaman harcayacak. Bu da ölü şövalye için Gökhan'ı avlama konusunda daha fazla avantaj yaratacaktı. Bekledi, bekledi. Zamanın geçmesinin hiçbir önemi yoktu. Ankara'yı sevmemişti. Bu da ruhunu sıkıyordu. Burası ona daha önce pek çok operasyon yaptığı komünist ülkelerdeki şehirleri hatırlatıyordu. Etraftaki gri binalar devletçi bir yapıyı çağrıştırıyordu. Gri bir şehirdi burası. Soğuk bir grilik hakimdi her yana. Geniş yeşil alanları ve denizi severdi ölü şövalye. Ankara'dan bir an önce gitmek istiyordu. Bunun için Gökhan konusunu en kısa zamanda halletmeliydi. Onun ölümünü gözleriyle görmeden hiçbir yere gitmeyecekti. Bir an için Gökhan'a acıdı. Hemen bu duygudan vazgeçti. Hayatta yapması gereken tek şeyin düşmanına acımamak olduğunu biliyordu. Çünkü düşman acındığı anda büyük bir güç kazanıyor ve rakibini alt edebilecek duruma geliyordu. İçinde bir kıpırdanma oldu. Bir şeylerin olacağını hissediyordu. Birisinin gelmekte olduğunu. Bu Gökhan'dan başkası olamazdı. Çünkü bütün gece onu düşünmüş, onunla nasıl bağlantı kuracağına karar vermeye çalışmıştı. Şimdi bağlantıdaydı. Bu şövalye ailesinin yüzyıllardır yaptığı bir şeydi. Ruhsal bağlantı kurmak ve sonra da rakiplerini bu bağlantı ile ruhsal izinden takip etmek. Avrupa'nın kraliyet ailelerinden sadece kendileri için özel olarak çalışan şövalye tarafından aile bireylerine aktarılan bir bilgiydi. Her insanın ruhsal bir izi vardı ve o ruhsal iz yeterli bir çaba sarf edildiğinde kurbanın kolayca bulunmasını sağlıyordu. Gökhan'la bu bağlantıyı kurup kuramadığını bilemiyordu ama içinde hissettiği kıpırdanma bunun bir işaretiydi. Etrafına daha dikkatli bakmaya başladı. Adamlar hareketlenmişti. Bu büyük ihtimalle Gökhan'ın da hareketlenmekte olduğunu gösteriyordu. İçindeki kıpırdanmayı ancak bununla açıklayabilirdi. Buralarda bir yerde olduğundan emindi. Binalar ona ağaçlar gibi göründü. Ağaçlarının arasında avını arayan bir panter gibi hareket etmeye başladı. Bir an için bir kıpırtı gördü. Önce onu hayal sandı ama sonra emin oldu. Orada binaların arasında küçük bir iz, hareket eden minicik bir saç parçası. Evet, o Gökhan olmalıydı. çok iyi gizlenmiş, Cenk'in dairesini çok iyi gözetim altında tutabilecek ve asla görülemeyecek bir noktadaydı. Eğer ölü şövalye onun ruhsal iziyle bağlantı kurmamış olsa asla şu anda bakıyor olduğu yere bakıyor olmazdı. Gökhan'ın bulunduğu yöne doğru hareket etmeye başladı. Öyle hareket ediyordu ki onun yanından geçen birisinin bile görmesine imkan yoktu. Çok yavaş adımlarla Gökhan'ın bulunduğu arabalar, çalılar, ağaçlarla kaplı olan köşeye doğru yaklaştı. Onu görebiliyordu. Gökhan'ın yüzünü görebiliyordu. Bütün dikkatiyle ona baktı. Artık karşısındaki adamı tanıyordu. Kollarına, yüzüne, vücuduna, her yerine bakıyor, yok etmek istediği bedeni tarıyordu. Ona bakarken büyük bir zevk duyuyordu. Bir an önce onu parçalamak ve bulunduğu yerden gitmek istiyordu. Ama sabretmesi gerekliydi. Sadece ve sadece doğru anda yapılan doğru bir saldırı kurbanı mutlak bir şekilde imha ederdi. O an bazen sadece bir saniye olabilirdi. Gerekirse günlerce, aylarca, yıllarca o bir saniye için beklemek üzere eğitilmişti. Gökhan ise vahşi bir yaratık tarafından izlendiğinden habersizdi. Cenk'in bulunduğu binanın her yanını tarayıp eve girmek için uygun bir nokta arıyordu. Eğer adam dışarı çıkmaz ise o girmek zorunda kalacaktı. Eğer çıkar ve aracı ile iş yerine doğru gitmek isterse o zaman da yol üzerinde kurduğu tuzağa düşürecekti. Küçük bir bomba hazırlamış ve onu yol üzerinde bir trafik lambasına koymuştu. Cenk'in arabası o ışığın altından geçerken patlatacak ve etrafta kimseye zarar vermeden adamı kolayca alıp gidecekti. İçinde en ufak kötü bir duygu yoktu. Bu da ilginçti. Kötü duygular onu her zaman tetikte tutardı. Kötü duyguları bu nedenle severdi. Garip bir huşu duyuyordu. Sanki gücün karanlık tarafından gelen zehirleyici bir rüzgar bedenine dokunup onu uyuşturuyordu.